Ayrım 30, sayfa 383. 89. San Pietro meydanında kıyamet kopuyordu. Meydanda çılgın bir koşuşturma yaşanıyordu. Medya kamyonları, sipere koşan saldırı araçları gibi akın ediyorlardı. Muhabirler, ileri teknoloji elektronik cihazları savaş için silahlanan askerler gibi etrafa seriyorlardı. Meydanın tüm çevresinde medya savaşındaki en yeni silahı, düz ekranlar dikmeye çalışan haber şebekeleri, pozisyon almak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Düz ekranlar, kamyonlar veya portatif iskelelerin üstüne yerleştirilebilen devasa video ekranlarıydı. Ekranlar, şebekenin reklam panosu vazifesi görüyor, şebekenin yayınları ile kurumsal logosunu gösteriyordu. Ekran iyi bir yere yerleştirildiğinde, örneğin olay yerinin önüne, rakip şebeke bu şebekenin reklamını vermeden hikayeyi yayınlayamazdı. Meydan kısa sürede hem bir multimedya sahnesine hem de çılgın bir nöbet yerine dönmüştü. Her taraftan seyirciler geliyordu. Normalde sınırsız genişlikteki açık alanda kalan boş yerler kıymete binmişti. İnsanlar yüksek dev ekranların etrafında kümelenip meraklı bir heyecanla canlı yayın haberlerini dinliyordu. Yalnızca birkaç yüz metre ötede San Pietro Bazilikası'nın kalın duvarları içinde huzurlu bir dünya vardı. Teğmen Jartrant'la üç muhafız karanlıkta ilerliyorlardı. Gözlerinde kızıl ötesi gözlükleriyle dedektörlerini önlerinde salındırarak orta sahanlığı tarıyorlardı. Vatikan şehrindeki halka açık bölgeleri aramak şu ana dek sonuç vermemişti. Daha rütbeli olan muhafız, "Buradan sonra gözlükleri çıkartsanız daha iyi olur," dedi. Chartrand zaten bunu yapıyordu. Kilise kürsüsü nişine, bazilikanın ortasındaki çukur alan, yaklaşıyorlardı. 99 yağ lambasıyla aydınlatıldığından kızıl ötesi gözlükler görüşlerini engelleyecekti. Chartrand bölgeyi aramak için çukur alana inerlerken ağır gözlüğü çıkartmanın keyfiyle boynunu gevşetti. Güzel bir odadaydı. Altındandı ve parlıyordu. Şimdiye dek buraya inmemişti. Chartrand Vatikan şehrine geldiğinden beri her gün Vatikan'ın yeni bir gizemini öğreniyor gibiydi. Şu yağ lambaları bunlardan biriydi. Aynı anda tam 99 kandil yanıyordu. Bu bir gelenekti. Din görevlileri lambaların asla sönmemesi için sürekli lambalara kutsal yağ ekliyorlardı. Bu kandillerin zamanın sonuna dek yanacağı söyleniyordu. Ya da en azından gece yarısına kadar diye düşündü Chartrand, yeniden ağzının kuruduğunu hissederek. Chartrand dedektörünü kandillerin üzerinde gezdirdi. Raya saklanmış bir şey yoktu. Buna şaşırmamıştı. Videodan gelen görüntüye bakılacak olursa kutu karanlık bir yerdeydi. Nişin içinde ilerlerken yerdeki bir deliği kapatan bir ızgara kapağına rastladı. Tünel dümdüz aşağı inen dik ve dar bir merdiveni açılıyordu. Aşağıda bulunan şeyle ilgili hikayeler duymuştu. Roger'ın emirleri açıktı. Sadece halka açık alanları arayın, beyaz bölgeleri atlayın. Izgaraya arkasına dönerek bu koku da ne diye sordu. Nişte mest edici tatlı bir koku vardı. İçlerinden biri lambaların kokusu dedi. Chartrand şaşırmıştı. Gaz yağından çok kolonya gibi kokuyor. Gaz yağı değil. Bu lambalar papalık sunağına yakın olduğu için özel bir karışım. Etanol, şeker, bütan ve parfüm kullanıyorlar. Bütan mı? Chartrand endişeyle lambalara baktı. Muhafız başını salladı. Sakın dökme. Cennet gibi kokuyor ama cehennem gibi yanar. Kilise kürsüsü nişini aramayı bitiren muhafızlar telsizlerin kapandığı yere geri dönüyorlardı. Son durum bildiriliyordu. Muhafızlar hayret içinde dinlediler. Açık hatta paylaşılmayacak sıkıntı verici yeni gelişmeler olmuştu. Ama kamerlengo geleneği bozarak kardinallere seslenmek için toplantıya girmişti. Tarihte bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Chartrand bununla birlikte Vatikan'ın tarihte daha önce hiçbir zaman yeni bir nükleer silah başlığının üstünde oturmadığını fark etti. Chartrand duruma kamerlengonun el koyduğunu anlayınca rahatlamıştı. Kamerlengo, Chartrand'ın Vatikan şehrinde en çok saygı duyduğu kişiydi. Muhafızlardan bazıları kamerlengonun Beato olduğunu düşünürdü. Tanrı aşkı saplantı haline gelmiş bir sofu. Ama onlar bile, Tanrı'nın düşmanlarıyla savaşmak söz konusu olduğunda en sert mücadeleyi verecek kişinin kamerlengo olduğu konusunda hemfikirdiler. İsviçreli muhafızlar bu hafta kardinaller toplantısına hazırlanırken kamerlengoyu yakından görmüşlerdi. Herkes onun diğerlerinden daha sert ve yeşil gözlerinin normalden daha ateşli olduğu yorumunda bulunmuştu. Ve yine herkes kamerlengonun kutsal kardinaller toplantısını organize etmekten sadece sorumlu olmadığını, akıl hocası olan papayı kaybettiği için bunu bizzat kendisinin yapması gerektiğini söylemişti. Chartrand çocukken kamerlengonun annesini gözlerinin önünde havaya uçuran bomba hikayesini duyduğunda Vatikan'a geleli henüz birkaç ay olmuştu. Kilisede bir bomba ve şimdi yeniden aynı şeyler oluyor. Ne yazık ki yetkililer bombayı yerleştiren herifi bulamamışlardı. Olasılıkla Hristiyanlık karşıtı nefret dolu bir grup olduklarını söylemişler ve dava kapanmıştı. Kamerlengo'nun kayıtsızlığa taviz vermemesine şaşmamak gerekirdi. Birkaç ay önce Vatikan şehrinde sakin bir akşam üstünde Gertrand bahçede Kamerlengo ile karşılaşmıştı. Gertrand'ın yeni bir muhafız olduğunu fark eden Kamerlengo ona birlikte gezinmeyi teklif etmişti. Özel bir konudan bahsetmemişlerdi ama Kamerlengo ona kendini evinde hissettirmişti. Gertrand peder demişti. Size garip bir soru sorabilir miyim? Kamerlengo gülümsemişti. Sadece eğer ben de sana garip bir cevap verebileceksem. Gertrand kahkaha atmıştı. Tanıdığım tüm rahiplere sordum ama hala anlamıyorum. Seni rahatsız eden nedir? Kamerlengo hızlı ve küçük adımlarla yürürken papaz cübbesi önünde dalgalanıyordu. Gertrand, kalın tabanlı siyah ayakkabılarının kıyafetine tam uyduğunu düşünmüştü. Ayakkabılar ruhunun yansıması gibiydi. Modern ama mütevazı ve dayanıklı olduğunu belli eden. Gertrand derin bir nefes almıştı. Ben bu kadiri mutlak ve esirgeyen olayını anlamıyorum. Kamerlengo gülümsemişti. Kitab-ı Mukaddes'i mi okuyorsun? Çalışıyorum. Aklın karıştı. Çünkü İncil, Tanrı'yı kadiri mutlak ve iyiliksever olarak tarif ediyor. Kesinlikle. Kadiri mutlak, iyilikseverin anlamı Tanrı'nın her şeye gücünün yettiği ve iyi kalpli olduğudur. Manasını anlıyorum ama ortada bir çelişki var gibi. Evet, çelişki acıdır. Açlık, savaş, hastalıklar. Kesinlikle. Gertrand, Kamerlengo'nun anlayacağını biliyordu. Bu dünyada korkunç şeyler oluyor. İnsanlığın yaşadığı trajedi, Tanrı'nın aynı anda hem her şeye gücü yeten hem de iyi kalpli olmadığının ispatı gibi. Bizi seviyor ve durumu değiştirecek gücü var. O zaman acıyı önlerdi, öyle değil mi? Kamerlengo kaşlarını çatmıştı. Öyle mi? Gertrand tedirgin olmuştu. Acaba sınırını aşmış mıydı? Acaba bu, sorulmaması gereken dini sorulardan biri miydi? Eğer Tanrı bizi seviyorsa ve bizi koruyabiliyorsa, öyle yapması gerekirdi. Ya her şeye gücü yetiyor ama umursamaz, ya da iyi kalpli ama gücü yetmiyor. Çocukların var mı Teğmen? Gertrand kızarmıştı. Hayır, Signor. 8 yaşında bir oğlun olduğunu düşün. Onu sever miydin? Elbette. Hayatında acıyla karşılaşmaması için var gücünü kullanır mıydın? Elbette. Kaykay yapmasına izin verir miydin? Gertrand bunu iyice düşünmüştü. Kamerlengo bir din adamı için dünyadan fazlasıyla haberdardı. Evet, sanırım demişti Gertrand. Elbette kaykay yapmasına izin verirdim ama ona dikkatli olmasını söylerdim. Demek ki bu çocuğun babası olarak ona bazı temel iyi tavsiyelerde bulunup gitmesine ve hata yapmasına izin verirdin. Eğer sormak istediğiniz buysa peşinden gidip onu hanım evladı gibi büyütmezdim. Ama ya düşüp dizini kanatırsa daha dikkatli olmayı öğrenir. Kamerlengo gülümsemişti. O zaman çocuğunun acısını engellemeye gücün yetse bile hayattan kendi dersini almasına izin vererek ona sevgini göstermeyi tercih edersin. Öyle değil mi? Elbette. Acı büyümenin bir parçasıdır. Bu şekilde öğreniriz. Kamerlengo başını sallamıştı. Kesinlikle. 90. Langdon'la Victoria batı tarafındaki küçük bir ara sokakta gölgeler arasından Barberini Meydanı'na baktılar. Meydanın karşısındaki binaların arasından yükselen kubbesiyle kilise diğer tarafta duruyordu. Akşam beraberinde serinliği de getirmişti. Langdon meydanın boş olmasına şaşırıyordu. Başlarının üstündeki açık pencerelerden gelen televizyon sesleri ona insanların nereye kaybolduklarını hatırlattı. Vatikan'dan henüz haber yok. Illuminati'nin öldürdüğü 2 kardinal. Roma'da satanistlerin bulunduğu. Daha derinlere sızdıkları hakkında söylentiler. Haberler Nero'nun yangını gibi yayılıyordu. Dünyanın geri kalanı gibi Roma'da beklemedeydi. Langdon raydan çıkan bu vagonu gerçekten durdurup durduramayacaklarını düşündü. Meydana bakınıp beklerken modern binaların işgaline rağmen meydanın hala eliptik göründüğünü fark etti. Çok yukarıda lüks bir otelin çatısındaki dev neon tabelası eski bir kahramanın anısına yapılmış modern bir mabet gibi yanıp sönüyordu. Victoria parmağını çoktan doğrultmuş, Langdon'a aynı şeyi gösteriyordu. Tabela ürkütücü derecede denk düşüyordu. Otel Bernini. Victoria dikkatli bakışlarla meydanı kolaçan ederken 10 taneden 5.'si dedi. Bu sözlerin hemen ardından Langdon'ı kolundan tutarak gölgelerin arasına çekti. Meydanın orta tarafını gösteriyordu. Langdon onun bakışlarını takip etti. Gördüğünde kaskatı kesilmişti. Karşı taraftaki sokak lambasının altında 2 siyah figür belirmişti. Her ikisi de uzun pelerine sarılmışlar, başlarını Katolik dulların geleneksel siyah dantel örtüleriyle kapatmışlardı. Langdon onun kadın olduğunu tahmin ediyor fakat karanlıkta emin olamıyordu. Kamburunu çıkartıp acı çekiyormuş gibi hareket edeni daha yaşlı görünüyordu. Daha iri ve daha güçlü olan diğeri ona yardım ediyordu. Victoria, silahı bana ver dedi. Yapamazsın. Victoria kedi gibi seri hareketlerle bir kez daha elini onun cebine daldırıp çıkarmıştı. Silah elinde parlıyordu. Sonra adeta ayakları parke taşlara hiç değmiyormuşçasına karanlığın içinde sessizce meydanın etrafında döndü ve çiftin arkasına geçti. Victoria gözden kaybolurken Langdon olduğu yerde mıhlanmıştı. Ardından kendi kendine küfrederek onun peşinden gitti. Çift ağır adımlarla yürüyordu. Langdon'la Victoria'nın arkadan yaklaşıp çiftin gerisinde pozisyon almaları yarım dakikalık işti. Victoria silahı önünde kavuşturduğu kollarının ardına saklayarak istediği zaman erişebileceği şekilde gözlerden uzaklaştırmış oldu. Aradaki açıklık azalırken Victoria giderek hızlanıyor, Langdon ise ona yetişmek için mücadele veriyordu. Langdon'ın ayakkabısı bir taşa takılıp sektirdiğinde Victoria ona yan gözle öfkeli bir bakış fırlattı ama çift bunu duymamış gibiydi. Konuşuyorlardı. Aralarında 10 metre kaldığında Langdon onların sesini duymaya başlamıştı, kelimeleri değil. Sadece zayıf mırıldanmaları. Yanında ilerleyen Victoria her adımda gittikçe hızlanıyordu. Önünde kavuşturduğu kolları açılırken silah ortaya çıkmaya başlıyordu. 6 metre. Sesler daha belirgindi. Birinin sesi diğerinden daha yüksekti. Öfkeli, çaşaron. Langdon sesin yaşlı kadına ait olduğunu anladı. Boğuk, androjen. Ne dediğini duymak için gayret etti ama başka bir ses yükseldi. Miss Okusi, özür dilerim. Victoria'nın sevecen sesi meydanı fener gibi aydınlatmıştı. Pelerinli çift durup arkalarına dönerken Langdon gerildi. Victoria şimdi daha hızlı adımlarla üstlerine doğru yürüyordu. Karşı koymaya fırsat bulamayacaklardı. Langdon ayaklarının yürümediğini fark etti. Arkadan bakarken Victoria'nın kollarının gevşediğini ve elini dışarı çıkartınca silahın ileri doğru sallandığını gördü. Sonra Langdon, onun omzunun üstünden sokak lambasıyla aydınlanan bir yüz gördü. Duyduğu panik bacaklarını harekete geçirince öne doğru hamle yaptı. Victoria, hayır! Ama Victoria ondan bir saniye önce davranmıştı. Anlık bir hareketle hiç fark ettirmeden Victoria kollarını yeniden yukarı kaldırıp, akşamın serinliğinden korunmaya çalışan bir kadın gibi kendini sarmalayarak silahı sakladı. Langdon, tökezleyerek onun yanına geldiğinde neredeyse önlerinde duran pelerinli çifte çarpıyordu. Geri çekilirken titreyen sesiyle ''Buenos Aires'' diye geveledi Victoria. Langdon rahat bir nefes aldı. İki yaşlı kadın pelerinlerinin altından kaşlarını çatarak onlara bakıyorlardı. Biri o kadar yaşlıydı ki güçlükle ayakta duruyordu. Diğeri ona yardım ediyordu. Her ikisi de sıkıca tesbihlerine yapışmışlardı. Aniden karşılarına birinin çıkmasına şaşırmış gibiydiler. Victoria sersemlemiş gibi görünmesine rağmen gülümsedi. ''Dove e la chiesa Santa Maria della Victoria?'' ''Santa Maria della Victoria Kilisesi nerede?'' İki kadın aynı anda geldikleri taraftaki meyilli sokakta duran cüsseli bir silüeti işaret ettiler. ''Ela. Dipnot Ela. İşte orada.'' Langdon ellerini Victoria'nın omuzlarına koyarak nazikçe onu geri çekerken ''Grazia.'' dedi. Az kalsın iki yaşlı kadına saldıracaklarına inanamıyordu. Kadınlardan biri ''Non si può entrare.'' diye uyardı. ''E ci usa temprano.'' ''Girmek yasak.'' ''Erken mi kapandı?'' Victoria şaşırmışa benziyordu. ''Perşe.'' Neden? Kadınlar alelacele açıkladılar. Öfkelenmişe benziyorlardı. Langdon homurdanarak konuşulan İtalyancanın bazı kısımlarını anlıyordu. Anlaşıldığı kadarıyla kadınlar 15 dakika önce kilisede Vatikan için dua ediyorlardı. Sonra bir adam çıkıp onlara kilisenin erken kapanacağını söylemişti. Victoria gergin bir sesle ''Hanna Koniskiota Ulomo?'' diye sordu. ''Adamı tanıyor muydunuz?'' Kadınlar başlarını iki yana salladılar. Adamın bir straniere crudo. Yabancı, kaba bir adam olduğunu ve içerideki herkesi hatta polisi arayacaklarını söyleyen genç rahiple müstahdemi bile zorla dışarı çıkarttığını anlattılar. Ama yabancı sadece gülmüş ve onlara polisin kameralarla gelmesini söylemişti. ''Kameralar mı?'' diye düşündü Langdon. Kadınlar öfkeyle söylenerek adama ''Barbaro'' dediler. Sonra homurdanarak yollarına devam ettiler. Langdon Victoria'ya ''Barabo mu?'' diye sordu. ''Barbar mı?'' Victoria gergin görünüyordu. Pek sayılmaz. Bar Arabo, küçültücü bir kelime oyunudur. Anlamı Arabo, yani Arap. Ürperdiğini hisseden Langdon yüzünü kiliseye döndü. Bunu yaptığı sırada gözüne, kilisenin vitray camlarındaki bir şey çarptı. Görüntü ödünü kopartmıştı. Onun gördüklerinden bir haber, Victoria cep telefonunu çıkararak otomatik aramaya bastı. Olivetti'yi uyaracağım. Nutku tutulan Langdon uzanarak onun koluna dokundu. Titreyen eliyle kiliseyi işaret etti. Victoria'nın nefesi kesilmişti. Binanın içinde şeytan gözü gibi parlayan vitray camlardan büyüyen alevlerin yaydığı ışık görünüyordu. 91. Santa Maria della Victoria Kilisesi'nin ana girişine koşturan Langdon'la Victoria, ahşap kapının kilitli olduğunu keşfettiler. Victoria, Olivetti'nin yarı otomatiğiyle eski kilisede üç el ateş edince kilit parçalandı. Kilisenin bekleme odası yoktu. Bu yüzden Langdon'la Victoria ana kapıyı iterek açtıklarında geniş mabedin hemen içine girmişlerdi. Önlerindeki manzara o denli beklenmedik, o denli tuhaftı ki Langdon'ın gördüklerine inanabilmesi için gözlerini kapatıp tekrar açması gerekti. Kilise yaldızlı duvarları ve sunaklarıyla zengin bir barok yapısıydı. Ana kubbenin altında mabedin tam ortasında kilise sıraları üst üste istiflenmiş ve cesetlerin yakıldığı bir çeşit alev döşeği gibi tutuşturulmuştu. Alevleri kubbeye kadar yükselen bir şenlik ateşi. Langdon gözleriyle cehennem yangınını yukarı doğru takip ederken manzaranın gerçek dehşeti bir avcı kuş gibi baskın yaptı. Tavanın sağ ve sol yanlarından iki tütsü kablosu, salonun üstünden buhurdanlıkları sallamak için kullanılan halatlar sallanıyordu. Ama halatlar şimdi buhurdanlık taşımıyorlardı. Ayrıca sallanmıyorlardı da. Başka bir iş için kullanılmışlardı. Kablolarda bir insan asılıydı. Çıplak bir adam. Bileklerinden her biri karşılıklı kablolara bağlanmıştı ve neredeyse ortadan ikiye ayrılacak kadar sıkı gerilmişti. Tanrı'nın evinde görünmeyen bir çarmıha gerilmiş gibi kolları yanlara doğru açık duruyordu. Langdon yukarı bakarken olduğu yerde dona kalmıştı. Hemen ardından son caniliğin farkına vardı. Yaşlı adam canlıydı ve başını kaldırıyordu. Dehşet dolu gözleriyle yardım için sessizce dileniyordu. Adamın göğsüne bir amblem dağlanmıştı. Adam damgalanmıştı. Langdon net göremese de işaretin ne olduğu hakkında şüphesi yoktu. Alevler yükselerek adamın ayaklarına ulaştığında vücudu titreyen kurban feryat etti. Langdon görünmeyen bir güç tarafından harekete geçirilmiş gibi ana koridora atılarak büyük ateşe doğru koştu. Yaklaşınca ciğerleri dumanla doldu. Tam sürat koşan Langdon cehenneme 3 metre kala ısı duvarına çarptı. Yüzünün derisi alazlanınca gözlerini koruyarak mermer zemine sırt üstü düştü. Sendeleyerek ayağa kalktı ve ellerini kendini korumak için kaldırarak bir kez daha ileri gitmeyi denedi. O an anladı. Ateş çok sıcaktı. Yeniden geri giderek şapel duvarlarını gözleriyle taradı. Ağır bir goblen diye düşündü. Bir şekilde üstünü örtebilirsem ama orada bir goblen bulamayacağını biliyordu. Burası barok bir şapel. Robert, lanet bir Alman şatosu değil, düşün. Yeniden asılı duran adama bakmaya çalıştı. Duman ve alevler dönerek kubbeye yükseliyordu. Buhardanlık halatları adamın bileklerinden makaralardan geçtiği tavana uzanıyor ve kilisenin her iki tarafındaki metal kelepçelere doğru iniyordu. Langdon kelepçelerden birine baktı. Duvarın yukarısındaydılar. Ama eğer ona ulaşıp halatlardan birini gevşetebilirse gerilimin hafifleyeceğini ve adamın ateşin kenarına doğru sarkacağını biliyordu. Bir alev yumağı aniden çatırdayarak daha yükseklere çıkınca Langdon yukarıdan gelen acılı bir çığlık duydu. Adamın ayak derisi su toplamaya başlamıştı. Kardinal canlı canlı pişiyordu. Langdon gözlerini kelepçeye sabitleyerek yanına koştu. Kilisenin arka tarafında Victoria kendine gelmeye çalışırken kilise sıralarından birine sıkıca tutunmuştu. Başının üstündeki manzara dehşet vericiydi. Başka tarafa bakmaya çalıştı. Bir şeyler yap. Olivetti'nin nerede olduğunu merak etti. Haşhaşin'i görmüş müydü? Şimdi neredeydiler? Victoria, Langdon'a yardım etmek için ileri doğru hareket ettiği sırada bir ses onu durdurdu. Alevlerden gelen çatırtı sesleri artmıştı ama başka bir ses daha duyuluyordu. Metalik bir titreşim yakınlarda. Üst üste duyulan titreşim sol tarafındaki sıraların sonundan geliyor gibiydi. Telefon çalışı gibi kuru bir tıkırtı çıkarıyordu ama kaba ve sertti. Silahını sıkıca kavrayarak sıraların arasında ilerlemeye başladı. Ses daha da yükselmişti. Bir çalıyor, bir duruyordu. Yinelenen bir titreşim. Koridorun sonuna yaklaştığında sesin sıraların sonundaki köşede yerden geldiğini fark etti. Sağ elindeki silahı doğrultarak yaklaşırken sol elinde de bir şey tuttuğunu fark etti. Cep telefonu. Panik yüzünden dışarıda komutanı aramak için çıkarttığını unutmuştu. Telefonu sessiz titreşime almıştı. Victoria telefonu kulağına yaklaştırdı. Hala çalıyordu. Komutan hiç cevap vermemişti. Victoria birden yükselen korku dalgasıyla sesin nereden çıktığını anladı. Titreyerek ileri doğru adım attı. Yerde uzanan cansız bedeni gördüğünde tüm kilise ayaklarının dibine yığılmış gibi geldi. Cesetten süzülen bir sıvı yoktu. Etine vahşice bir dövme yapılmamıştı. Ama komutanın başının açısı korku vericiydi. Arka tarafa 180 derece döndürülmüştü. Victoria kendi babasının şekli bozulmuş cesedinin görüntülerini zihninden atmaya çalıştı. Komutanın kemerindeki telefon yerde duruyor, soğuk mermerin üstünde tekrar tekrar titreşiyordu. Victoria kendi telefonunu kapattığında çalması kesildi. Victoria sessizlikte yeni bir ses duydu. Karanlığın içinde tam arkasından gelen bir nefes sesi. Silahını kaldırarak dönmeye başladı ama çok geç kaldığını biliyordu. Katilin dirseği ensesine indiğinde yakıcı bir ısı kafatasının tepesinden ayak parmaklarına kadar tüm vücudunu kapladı. Bir ses, "Şimdi benimsin," dedi. Ardından her şey simsiyah oldu. Mabedin diğer tarafında sol yan duvarda Langdon kilise sıralarının üstüne çıkmış, kelepçeye ulaşmak için duvarı tırmanmaya çalışıyordu. Kablolar hala başından 3 metre yukarıdaydı. Bunun gibi kelepçelere kiliselerde sıkça rastlanır ve kurcalanarak yalama olmasını önlemek için iyice yukarıya yerleştirilirdi. Langdon, rahiplerin kelepçelere ulaşmak için Piuoli denen merdivenler kullandığını biliyordu. Katil, kurbanını bağlamak için kilisenin merdivenini kullanmış olmalıydı. Peki hangi cehennemde bu merdiven? Langdon etrafa bakınarak başını aşağı eğdi. Orada bir yerde bir merdiven gördüğünü hatırlıyor gibiydi ama nerede? Hemen sonra içi buruldu. Gördüğü yeri hatırlamıştı. Bakışlarını öfkeli alevlere çevirdi. Tahmin ettiği gibi merdiven ateşin en üstünde alevlere boğulmuştu. Çaresizlik hissine kapılan Langdon, bulunduğu yüksek seviyeden kelepçelere ulaşmasını sağlayacak bir şey görebilmek için tüm kiliseyi gözden geçirdi. Etrafına bakınırken birden bir şey fark etti. Victoria hangi cehennemde? Ortadan kaybolmuştu. Yardım çağırmaya mı gitti? Langdon ismiyle ona seslendi ama cevap gelmedi. Peki Olivetti nerede? Yukarıdan gelen acılı uğultuyu duyunca Langdon'ın çok geç kaldığını anladı. Bakışlarını yeniden yukarı çevirince kurbanın yavaşça kavrulmakta olduğunu gördü. Langdon'ın aklında tek bir düşünce vardı. Su, bolca, ateşi söndür, en azından alevleri dindir. Yüksek sesle su lazım, lanet olsun diye bağırdı. Kilisenin arka tarafından gelen bir ses, bunu sonra yaparsın dedi. Langdon olduğu yerde dönerken neredeyse aşağı dönecekti. Yan taraftaki koridordan üstüne doğru insan irisi siyah bir figür geliyordu. Ateşin ışığına rağmen gözleri simsiyah parlıyordu. Langdon adamın elinde kendi cebinden çıkan silahı tuttuğunu fark etti. İçeri girerken Victoria'nın elindeki silahı. Langdon'un aniden kapıldığı panik çılgınca korkuların karışımıydı. İlk aklına gelen Victoria oldu. Bu hayvan ona ne yapmıştı? Canı yanmış mıydı? Ya da daha kötüsü mü olmuştu? Langdon aynı anda adamın başının üstünden gelen çığlık seslerinin yükseldiğini fark etti. Kardinal ölecekti. Artık ona yardım etmek imkansızdı. Ardından Haşhaş'ın silahı göğsüne doğrulturken Langdon'un duyguları yoğunlaştı ve kendisi için panik duymaya başladı. Silah ateş alırken içgüdüleriyle hareket etti. Langdon kollarını önde tutarak kilise sıralarının üstüne kendini bırakıverdi. Sıralara tahmin ettiğinden daha sert bir şekilde çarpar çarpmaz yere yuvarlandı. Mermer soğuk çeliğin tüm yumuşaklığıyla düşüşüne kucak açtı. Ayak sesleri sağ tarafından yaklaşıyordu. Langdon vücudunu kilisenin ön tarafına döndürdü ve sıraların altında emekleyerek hayatını kurtarmaya çalıştı. Şapel zeminin çok üstündeki Kardinal Guidera bilincini kaybetmeden önceki son işkenceli dakikalarını yaşıyordu. Başını eğip çıplak vücuduna baktığında bacaklarındaki derinin kabarıp soyulmaya başladığını gördü. Cehennemdeyim diye düşündü. Tanrım, beni neden terk ettin? Cehennemde olması gerektiğini düşünüyordu çünkü göğsündeki damgaya baş aşağı bakıyordu. Yine de kelime, şeytani bir sihre sahipmiş gibi son derece anlamlıydı. Fire, ateş.